Ayırım 34. Sayfa 372. Sinan bitik bir haldeydi. 3 gündür hep ölümle karşılaşmıştı ve gergin sinirleri kendisini müthiş yorgun düşürmüştü. Karlı zemin üzerinde sürünmekten elleri buz kesmişti. Sonunda 100 metrelik yolu emekleyerek aşmış ve şimdi yeni bir kulenin demir kapısına gelmişti. Dönüp geriye baktı. Fakat yol hafif bir kavis çizdiğinden çıktığı Naprudnaya Kulesi'ni göremiyordu artık. Çok yorulmuştu. Nefes nefese durdu ve karların üzerine oturdu. Kalbi anormal tempoda atıyor, ağzından burnundan buharlar fışkırıyordu. Bu kule, ağzı rüzgara daha açık olduğundan soğuk iliklerine kadar işlemeye başlamıştı. Oturduğu yerden bahçeye göz attı. Artık çay kayığı ve önünde duran katili göremiyordu. Kendisinin de görünmeyeceğini düşünerek ayağa kalktı. Rahatlamıştı biraz. Acıyan ve titreyen dizlerini ovuşturdu. Fakat burada fazla duramazdı. Peşindeki adamlar eninde sonunda demir kapıdan kaçtığını anlayacaklardı. İşte o zaman sonunun geldiğinin resmiydi. Duvar en azından 10 metre yüksekti ve atlama şansı yoktu. Son bir ümitle yeni kulenin demir kapısına yaklaştı. Tokmağı çevirdi ve acı gerçekle karşılaştı. Kapı açılmıyordu. Bir daha zorladı, tekrar denedi. Kilitli değildi galiba. Demir kapı rezelerinden hafifçe kımıldamıştı sanki. Kule kapılarının kilitli olduğunu sanmıyordu. Olanca gücünü deneyerek bir daha zorladı. Kapı bir santim kadar aralanmıştı. Biraz daha gayret ederse geçecek kadar bir aralık açabileceğini hissetti. Valizini yanına çekti, ona ihtiyacı vardı. O esnada arkasından esen rüzgar kulağına bir ses getirmişti. Yanılıyor muyum diyerek arkasına dönüp baktı ve koşan adamı gördü. Elinde tabanca vardı ve hızla yaklaşıyordu. Adamın bağırarak bir şeyler söylediğini duydu ama anlamamıştı. Rusça bir şeyler söylüyordu. Yine de bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yoktu. Kapıyı açmak için son denemesi netice vermedi. Yakalanmış sayılırdı. Hareketsiz kaldı ve bekledi. Yapacağı bir şey yoktu artık. Adam hala koşuyordu ve silahın namlusu üstüne yönelikti. 20 metre, 10 metre ve en fazla 5 metre kalmıştı aralarında. Sinan kollarını yukarı kaldırdı. Bu dünyadan sorgusuz sualsiz serseri bir kurşunla göçüp gitmek istemiyordu. Tatyana'dan da ümidi kesmişti bu sefer. Artık kendisini kurtarması söz konusu olamazdı. Fakat tam o sırada hiç ummadığı bir şey oldu Sinan'ın. Rüzgarla bulanmış kapı önündeki karlara hızını kesemeyerek gelen Galya Morodovin ayağa kaydı ve tepetaklak yuvarlandı ajan. Adamın düşüşüne bir an nefesi kesilerek baktı Sinan. Belki de bu kötü şansının değiştiği an olabilirdi. Sırt üstü yere yapışan ajanın elindeki tabanca düşüşün şiddetinden fırlamıştı. Silah karlar üzerinde sekerek önüne doğru yaklaşmıştı Sinan'ın. Genç adam hiç düşünmedi. Mutlaka o silahı adamdan önce ele geçirmeliydi. Titreyen dizlerinin el verdiği ölçüde eğilerek silaha uzandı. Yorgun, gergin ve telaşlıydı. Oysa kayan ajan gerçek bir profesyoneldi. Kötü düşüşüne rağmen bir anda doğrulmuş ve silaha hamle yapmaya hazır hale gelmişti. İkisi de aynı anda silaha doğru atladılar ve ikisi de tabancaya erişemedi. Omuz omuza birbirleriyle çarpışmışlardı. İlk toparlanan Galya oldu ve Sinan'a doğru müthiş bir yumruk savurdu. Gerektiği kadar geriye kaçamamıştı Sinan ve yumruk midesine oturdu. Bir an feleğini şaşırır gibi oldu. Nefesi kesildi, gözü karardı. İkinci bir yumruk daha yerse işi tamamdı. Her şeyi göze alarak adama çullandı. Bu adamın işini burada bitirmelisin diyordu kendi kendine. Hayatta kalması ancak bu mücadeleden galip çıkmasıyla mümkün olacaktı. Fakat kısa sürede Galya'nın yakın dövüşte çok usta olduğunu anladı. Boynu hizasına berbat bir el darbesi almıştı. Acıyla inledi yeniden. Çok çaresiz kalmıştı. Dövüşme tekniğini bilmediğinden savurduğu darbeler hiç etkili olamıyordu. Yakın mesafeden hayalarına yediği sert bir diz Sinan'ı perişan etti ve dizleri üzerine çöktü. İki elin sert parmakları boğazına geçmişti. Ajan acımasızca boğazını sıkıyordu. Tükenmişti Sinan. Daha şimdiden ciğerleri yanıyordu. Soluk almak için içine hava çekmek istedi ama bir yararı olmadı. Boğulacaktı. Adamın ellerini kavrayan bileklerinin güçsüzleştiğini duyumsadı. İşi tamamdı artık, ölüyordu. Ne soğuğu, ne yağan karı, ne de sert esen rüzgarı hissetmez olmuştu. Ama can havli denen şey bu olmalıydı herhalde. Son anda insanüstü bir gayretle iki yana düşen kollarından birini adamın başına doğru savurdu. Yumruğu hedefe isabet etmiş ve tesirini göstermiş olmalıydı ki boğazındaki cenderinin bir nebze hafiflediğini fark etti. Öbür eliyle bir darbe daha salladı. Boğazındaki ellerden biri çözülmüştü. Sanki ciğerlerine yeniden hava dolmuştu. Üst üste soludu birkaç kez. Aldığı yetersiz oksijen yeniden yaktı ciğerlerini. Biraz daha dirildi ve aynı yere bir yumruk daha savurdu. Nasıl yaptığını hala anlamamıştı ama kararan gözleri açıldı ve öksürmeye başladı. Yaşaması için boğuşmaya devam etmeliydi. Adama baktı. Kestiremiyordu ama yumruklarından biri adama fena isabet etmiş olmalıydı ki şakağı kan içindeydi. Ya da elmacık kemiği. Bu Sinan'a cesaret ve güç verdi. Tüm hızıyla adama bir yumruk daha savurdu. Bu da yerini bulmuştu. Galya devrildi. Fakat sanki yedi canlıydı. Tekrar ayağa kalkmaya çalışıyordu. Yumruk atmaya alışık olmadığı için iki elinin de kemikleri sızlamaya başlamıştı. Galya ayağa kalkmak için çabalarken Sinan hala karlar arasında duran tabancaya uzandı ve silahı eline geçirdi. Şimdi avantaj ona geçmişti artık. Silahı adama doğrulttu. Tüm enerjisi tükenmiş gibiydi ve silahı bile düzgün tutamıyordu. Galya çılgın gibi üstüne sıçradı. Sinan ateş edemedi ve sadece üstüne sıçrayan ajandan kaçmaya çalıştı. Tamamen içgüdüsel olmakla beraber yaptığı en uygun davranış da bu olmuştu. Çünkü dar yerde hızını alamayan Galya, 60 santimlik korkuluk üzerinden aşağıya uçarak boşluğa yuvarlanmıştı. Bir an hayretle duvardan aşağı yuvarlanan adamın gözden kayboluşunun şaşkınlığını yaşadı. Böyle bir şeye ihtimal vermemişti. Duvara yaklaşıp aşağıya baktı. Ajan karlar üzerinde cansız yatıyordu. Nasıl düştüğünü görememişti ama boynunun ya da belinin kırılmış olması mümkündü. Sinan elinde tabanca bir süre yere oturup soluklanmaya devam etti. Nefesini ayarlamaya, gücünü toparlamaya çalıştı. Fakat burada daha fazla hareketsiz kalamazdı. Kendisini aramaya çıkanların iki kişi olduklarını biliyordu. Arkadaşını göremeyen diğeri az sonra onu aramaya başlayacak ve muhtemelen nerede olduklarını bulacaktı. Çöktüğü yerden kalktı, bir daha aşağıya göz attı. Arabanın yanında duran adam herhalde duvardan düşen ajanı görmemişti. Onun bulunduğu yerle ajanın cesedi arasında en az 100 veya 150 metre mesafe olmalıydı. Adamın düşerken çığlık atıp atmadığını da hatırlamıyordu. Çığlık sesi duymamıştı. Demir kapının önüne geldi ve tekrar zorladı kapıyı. Kapı 1-2 santim daha açıldı. Beyni zonkluyor, yorgun adaleleri isyan ediyordu. Sonunda kapıyı geçebileceği kadar araladı ve içeriye süzüldü. Sırtını kapıya dayayıp derin bir nefes aldı. Neden sonra? Bulunduğu yeri keşfetmek için etrafına bakındı. Naprudyanya Kulesi'nden farklı bir mimarisi vardı buranın. Bilmiyordu tabii, belki bütün kuleler değişik tarzda inşa edilmiş olabilirlerdi. Kulaklarını dikip çevresini dinledi. Mutlak bir sessizlik hakimdi etrafta. Sırtına dayandığı kapıya bakınca arkasında kullanılmayan kalın fakat paslı bir sürgü gördü. Hiç düşünmeden sürgüyü itti. Şayet peşindeki öteki adam yetişirse artık giremezdi. Elindeki silahı tutarak ilerlemeye başladı. Sol elinde de valizini taşıyordu. Aslında Aziz Nikolaus Kulesi uzun zamandır tamir görmemişti. Pek çok camı kırıktı. İçeriye buz gibi bir rüzgar sızıyor ve anaforlar yaratıyordu. Sinan aşağıya doğru dönerek kıvrılan bir merdiven gördü. Sonunda bahçeye çıkacağını biliyordu. Kesin bir kurtuluş sayılmazdı bu ama yola devam etmekten de başka çaresi yoktu. Hem bu kez kendini koruyacağı bir tabancası da vardı elinde. Tatyana telefonu kapatınca deli gibi fırladı masasında. Nasıl olduğunu bilmiyordu ama babasıyla yaptığı telefon konuşmasından onun Sinan'ın yerini öğrendiğini anlamıştı. İçeride mutlaka babasının bir köstebeği olmalıydı ve en kuvvetli aday da Albay Nikola idi. Başka biri olamazdı. Odasından çıkınca kapının önünde bekleyen adamlarına "Yürüyün!" diye bağırdı. Az sonra FSB merkez karargahından hızla hareket eden iki örgüt arabası rahibeler manastırına doğru hızla yol almaya başlamıştı. Arabalardan birini bizzat Tatyana kullanıyordu. Arabayı deli gibi sürmesine rağmen büyük bir endişe içindeydi. Galiba bu sefer geç kalmıştı. Sinan'ın hayatını iki defa kurtarmasına rağmen bu kez içine doğmuş gibi çok üzüntülüydü. Genç adamın başına bir hal gelmişse kendisini asla affetmeyecekti. Sinan'ın rahibeler manastırında kalmamak için direnmesini hatırladıkça boğazı düğümleniyordu. Ruhunun katılığına rağmen ağlayacak gibiydi. Yanında adamları olmasa belki gözyaşlarını bırakırdı da. Ayağını gaz pedalına sonuna kadar yapıştırdı. Vasili Yelisev hayatından memnundu. Kızı tekrar bir hata yapmış ve evrakın taşınmasında o türkü kurye olarak kullanmakta ısrar etmişti. Neden böyle bir saçmalık yaptığını hala anlayamıyordu. Duma meclisindeki özel odasındaydı. Az sonra Albay Nikola'dan beklediği mutlu haberi alacaktı. Keyifle koltuğunda dönmeye başladı. İşin önemli bir bölümünü halletmiş sayılırdı. Hem vicdanda rahattı. Tatiana'ya son bir şans daha tanımış ve kızı her zamanki bencilliğiyle sunduğu o muazzam teklifi geri çevirmişti. Ondan günah gitmişti artık ve Tatiana kendi sonunu kendi hazırlamıştı. Bu gece onun da işini bitirecekti. Ömrünün kalan kısmını rahat ve huzur içinde geçirmesi için kendi piçinin ölmesi gerekiyordu. Sinan merdivenleri indi. Sessizlik devam ediyordu. Demir merdivenlerde kendi ayak sesinden başka yankılanan en ufak bir seda yoktu. Basamaklar bitti. Karşısına kocaman tahta bir kapı çıkmıştı. Bahçeye açılıyor olmalıydı ve koridorun kapıya yakın yerinde pencerede yoktu. Durup düşündü bir an. Gördüğü kadarıyla dışarıda en azından iki saldırgan kalmıştı. Belki biri hala nezarethanenin odalarında kendisini aramakla meşguldü ve diğeri de otomobilin başında onların çıkışını bekliyordu. Sinan nezarethaneden epey uzaklaştığının farkındaydı ama henüz önündeki kapının bahçenin neresine açıldığı hakkında bilgisi yoktu. Elindeki silahı doğrulttu ve ağır tahta kapıyı usulca araladı. İşte bu gerçek bir sürprizdi. Gözlerine inanamadı bir an. Zira kapı bahçeye değil, doğrudan doğruya sokağa açılmıştı. Yüreği deli gibi çarpmaya başladı. Bu, kurtulduğu anlamına geliyordu. Hiç olmazsa şimdilik. Ayırım sonu. Sayfa 380.